Ayrım 28.
Bilinçli etkinliği bu pratik ve günlük çıkarların dar çerçevesi içinde sınırlı kalıyordu. Böylece başlangıçta burjuvazi feodal toplum içinde kendine bir yer sağlamaktan başka bir amaç gütmüyordu. Sınıf savaşımı gerçek maddi iktisadi çıkarların toplumsal, siyasal, ideolojik bir yansısıdır. Bu nesnel bir olgudur. Çünkü burjuvazinin kendisi de nesnel tarihe, meta üretiminin iktisadi yasalarının bir ürünü olarak doğrudan doğruya kölelik kurumunun sömürülen sınıfa ilk öğelerini sunduğu özel mülkiyetin bir ürünü olarak geçmiştir. Bir an gelir ki feodal mülkiyet ve bütün feodal düzen üretici güçlerin atılımına karşı bir engel halini alır. Eski üretim ilişkileriyle yeni üretici güçler arasındaki çelişki artık katlanılmaz olur. Yükselen sınıf adından da belli olduğu gibi yeni üretici güçleri geliştirme yeteneğinden olan sınıftır. Çelişki bir uzlaşmaz karşıtlık haline gelmek üzere gelişir. İlk bakışta kendiliğinden gelme olan savaşım giderek daha bilinçli, daha yöntemli bir hal alır. Yükselen sınıfı devrimci kılar. Savaşım zorunlu uygunluk yasası uygulamasını gerçekleştirmenin vazgeçilmez bir aracı olur. Bundan böyle artık savaşımın amacı burjuvaziye feodal düzen içinde bir yer yapmak değil, bu sistemin yok edilmesidir. Bunun içindir ki artık yalnız bir ölçüde sahip oldukları iktisadi güç bakımından değil de doğrudan doğruya sınıf olarak varlıkları tehdit altında bulunan feodaller yönünden de savaşım daha keskin, daha amansız bir hal alır. Ve bu yüzden feodaller gitgide daha gerici olurlar. İşte o zaman Marx'ın formülü anlaşılır. Sınıf savaşımı tarihin devindiricisidir. Yani sınıf savaşımı üretim ilişkilerini çözen siyasal araçtır. Sayesinde üretici güçlerin ve bütün toplumun ileri gidebileceği araçtır. Ama sınıf savaşımı çelişkiyi çözümlüyorsa da çelişkiyi başlatan sınıf savaşımı değildir. Durup dururken keyfince çelişkiler yaratan insanların bilinci değildir. Bu devindirici hiç ile işlemez. Kendi zorunlu uygunluk yasasıyla birlikte üretim vardır burada. Ama nasıl bir motor yakıtının enerjisine bütün etkisini yapmasını sağlarsa, devindirici de bu yasanın alabildiğine kendini ortaya koymasına olanak sağlar. Üretimin birbirine karşıt sınıfların doğurduğu andan itibaren ve bu sınıflar kayboluncaya kadar toplumun gelişmesi sınıf savaşımıyla olur. Bir yanda çıkarlarıyla üretim ilişkilerinin üretici güçlerle zorunlu uygunluğuna düşman olan sınıflar, öte yanda çıkarları bakımından bu uygunluğa elverişli olan sınıflar arasındaki savaşım. Burada burjuvazi örneğiyle şu konuya işaret edelim ki, devrimci bir sınıf aynı zamanda sömürücü bir sınıf olabilir ve hükmedilen bir sınıf aynı zamanda sömürülen bir sınıf değildir. Yükselen sınıf iktisat biliminin yardımıyla ya da hiç değilse iktisadi deneyimiyle tarihsel görevinin bilincine varır. Bu bilinç kesinleşip belirginleştikçe onun devrimci savaşımı da daha etkili olur. Çünkü bu sınıf zorunlu uygunluk nesnel yasasına dayanmaktadır. O halde bir sonuca varmak istersek, iktisadi üretimin ve her tarihsel dönemin buradan çıkan toplumsal yapısının, o dönemin siyaset ve düşünce tarihinin temelini oluşturduğu, bunun sonucu olarak tüm tarihin bir sınıf savaşımları tarihi, sömürülen ile sömüren arasındaki toplumsal gelişmenin çeşitli aşamalarında egemen olunan ile egemen olan sınıflar arasındaki savaşımların tarihi olduğu ortaya çıkar. Yoklama soruları. 1. Toplumlar tarihinde ilk üretim tarzı hangisidir? 2. Sınıflar nasıl belirmiştir? 3. Kölelik düzeninin esas çizgisi nedir ve bu düzen neden ortadan kalkmıştır? 4. Feodal toplumun çelişkileri nasıl gelişirler? 18. ders Kapitalist toplumun çelişkileri. 1. Kapitalist üretim ilişkileri. Kapitalist üretim ilişkilerinin özgül çelişkisi. Stalin, feodal toplumu izleyen kapitalist toplumun ayırıcı özelliklerini belirtirken şöyle yazıyor. Kapitalist düzende üretim araçlarının kapitalist mülkiyeti, üretim ilişkilerinin temelini oluşturur. Üreticiler, ücretli işçiler mülk değildir artık. Kapitalist üreticileri yani ücretli işçileri ne öldürebilir ne de satabilir. Çünkü onlar her türlü kişisel bağımlılıklardan kurtulmuşlardır. Ama üretim araçlarından yoksundurlar ve açlıktan ölmemek için emek güçlerini kapitaliste satmak ve sömürünün boyunduruğuna katlanmak zorundadırlar. Bir başka deyişle kapitalist ilişkiler, sömüren sınıfın kapitalist burjuvazinin çıkarı ile sömürülen sınıfın proletaryanın çıkarı arasındaki temel çelişkiyi içerir. Bu çelişki kapitalizmin özgül çelişkisidir. Kapitalist burjuvazinin varlığının ve gönenç içinde gelişmesinin proleterlerin ücretli emeğinden başka kaynağı olamayacağına göre bu çelişki kapitalizmi oluşturur. O halde sınıf savaşımının kapitalizmden ayrılmaz bir şey olduğu anlaşılıyor. Sınıf savaşımı kapitalist üretim ilişkilerinin iç çelişkisini, insanın insan tarafından kapitalist sömürüsünü ifade eder. Kapitalist üretim ilişkileri bizzat feodal toplumun bağrında şekillenir şekillenmez burjuvazi ile proleterler arasında sınıf savaşımı da ortaya çıkar. Bu savaşım kapitalizmin bütün tarihi boyunca sürer. Kapitalist üretim ilişkilerinin tahlili onların zorunlu sonucu sınıf savaşımı olan özgür çelişkisinin niteliğini kesinlikle saptamamızı sağlayacaktır. Zanaatçı kendisine gerekli maddi servetleri satın alabilmek için ürünlerini satıyordu. Kapitalist imal edilmiş ürünleri satmak üzere ham maddeleri satın alır. Zanaat üretiminin amacı tüketimdir. Kapitalist üretimin amacı kârdır. Dolaşımın bu yeni biçiminde daha çok para yaratmak için para yatırmak biçimindeki dolaşımda para sermaye haline dönüşür. Para dolaşımının ilk biçiminden sermaye dolaşımı biçimine geçiş, üretim araçları özel mülkiyetinin bulunduğu yerde her zaman olanaklıdır. Tıpkı feodal düzende olduğu gibi. Bu kapitalizmin feodal düzen içinde doğmuş olmasını açıklar. Ama işlemde bir kârın gerçekleşebilmesi için kapitalistin pazarda tamamıyla kendine özgü bir özelliği, kendini yenilemek için gerekli olandan daha fazla değer üretme gibi bir özelliği olan bir meta bulması gerekir. Ve kapitalistin böylece üretilen değer fazlasına el koyması gerekir. Kapitalist için o kadar ilgi çekici olan bu meta nedir? Bu meta besbelli ki işçinin emek gücüdür. Çünkü emekten başka değer üretebilecek hiçbir şey yoktur. Emek gücü sözünden insanın kendisinde bulunan ve hangi türden olursa olsun bir kullanım değeri üretirken harcadığı zihinsel ve fiziksel yeteneklerin bütünü anlaşılmalıdır. Kapitalistin üretilen bu değere sahip çıkabilmesi için ne gerekir? Bütün üretim araçlarına sahip olması. İnsanın emek gücünün bir meta haline gelmesi, insanların kendi kendilerini pazarda satacak duruma gelmeleri için ne gerekir? İlkin bu emek gücünün tamamıyla o insanlara ait olması, yani insanların serflik bağlarından kurtulmuş olmaları, ikinci olarak da pazarın, alım ve satımın, meta üretiminin varlığı, üçüncü olarak insanların emek güçlerinden başka satacak bir şeyleri olmaması, yani kendilerinin hiçbir üretim aracına sahip olmamaları gerekir. Böyle insanlar yani proleterler gerek feodal düzenin iktisadi parçalanması sonucu olarak gerek meta üretiminde hüküm süren rekabetin, meta üretiminin gelişmesinin ta başından beri küçük zanaatçıları, küçük tacirleri yıkıma sürükleyen rekabetin sonucu olarak mevcuttur. Öte yandan bilişsiz serflerden daha gelişmiş ve yeni tekniklerden yararlanmayı bilen özgür emekçileri kullanmakta çıkarı olan kapitalist, serflerin özgür olma savaşımını bütün olanaklarıyla destekler. Burada aynı zamanda kapitalizmin öncülüğünü yaptığı özgürlüğün kökenini ve niteliğini de kavruyoruz. Bu kapitalist için ticaret ve girişim özgürlüğü, proleter için ise kapitalistin yanında iş edinme özgürlüğüdür. O halde iş verme proleterin emek gücünü satın almaktan başka bir şey değildir. Ama ödeme nasıl olacaktır? Bütün metalar gibi emek gücünün değeri de üretimi için gerekli emek miktarı ile onun iyi durumda tutulabilmesi için yenilenmesi için gerekli ürünlerin değerleriyle proleterlerin yaşaması, çocuklarının büyümesi ve onun yerini alması için gerekli ürünlerin değeriyle belirlenir. Bu değer iş günü süresi içinde emekçi tarafından üretilen değerden çıkartıldığı için fazlalığın hepsi yani artı değer sermayeyi artıracaktır. Birinci bölüm ücrette ifadesini bulur. İkinci bölüm ise kâra doğurur. Bunun içindir ki kapitalistin bütün çıkarı iş gününü uzatmakta, proleterin çıkarı ise bunu kısaltmaktadır. Eğer emekçinin emek gücünün iyi durumda tutulması ve sürdürülmesinin gerektiğine eş bir değer üretmek için 3 saat gerekiyorsa ve işçi sabah saat 6'da çalışmaya başlıyorsa, saat 9'dan itibaren kapitalist için çalışıyor demektir. Eğer kesintisiz çalışarak saat 14'te bitiriyorsa, 5 saat kapitalist için çalışmıştır. Ama eğer saat 19'da çalışmayı bırakıyorsa, hep kesintisiz bir çalışma düşünüyoruz, 10 saat kapitalist için çalışmış oluyor. Şu halde 8 saatlik bir iş günü ile 13 saatlik bir iş günü arasında kapitalistin kârı 2 katına çıkıyor. Ücrete gelince o hep aynı kalıyor. Ücret, emek gücünün iyi durumda tutulması, emek gücünün sürdürülmesi için gereken değerle, üretilmesi için 3 saatin yeterli olduğu değerle saptanmıştır. Elbette ki kapitalist ücreti günün sonunda kendi talep ettiği iş bittikten sonra ödeyerek bu olguyu gizler. Demek ki proleter açlıktan ölmemek için eğer ücretini almak istiyorsa saptanılan bütün zaman içinde çalışmak zorundadır. Bir başka deyişle kapitalist proleterin asgari maddi gereksinimlerinin en dar anlamda ancak eşdeğerini temsil eden bir ücret karşılığında bu proleterin emeğinin ürünlerine el koyar. İş günü gerekli emek zamanı ve bedava emek zamanı artı emek zamanı olarak bölünür. Kapitalizmde demek ki feodal düzende ve kölelikte de olduğu gibi ödenmemiş emeğe özel olarak sahip çıkma durumu vardır. Ama proleter bu sömürünün iç yüzünü hemen bulamaz. Çünkü çalışmasının tüm karşılığının iş gününün sonunda kendisine ödendiği sanısındadır. Serf kendi özel ekonomisinin ürünlerine sahip bulunuyorsa ve bir şu kadar gün bedava olarak feodal için çalıştığını biliyordu. Modern proleter köle gibi özgürlüğü yani kendi emek gücünü satma yetisi bir yana hiçbir şeye sahip değildir. Köleyi efendisi besliyordu. Kapitalist proletere ücret şeklinde beslenmesi için bir asgariyi verir ve hatta bazen verdiğini kantinde ve ayrıca mesken bedeli şeklinde hemen hemen tümden geri alır. Kapitalizm tamı tamına ücretli köleliktir. Bu tahlil kapitalistin ve proleterin çıkarlarının temelden uzlaşmaz olduklarını, kapitalizmin içinde kendisinden ayrılmaz bir çelişki bulunduğunu ve bu çelişkinin kapitalist üretim ilişkilerinin özü olduğunu söylemekte haklı olduğumuzu saptamamıza olanak sağlar. Burada şu sonuca varılıyor. Sınıflar arası işbirliği ve sermaye emek ortaklığı fikri kapitalistin hizmetinde bir silahtır. Proleteri çıkarlarını savunma savaşımından döndürmek amacını güder. Kapitalist sömürü papalık genelgelerinde ileri sürüldüğü gibi kötü patronların bir yolsuzluğu, aşırılığı sonucu değildir. İyi kapitalizm yoktur çünkü her kapitalizm sömürücüdür. Bir yandan kapitalizmi yani üretim araçlarının özel mülkiyetini sürdürmeyi isterken proletaryayı ve kapitalist sömürüyü ortadan kaldırmanın sözünü etmek dünya ile alay etmektir. Proletaryayı ortadan kaldırmak için kapitalizmi ortadan kaldırmak gerekir. Bu gözlemler kapitalizmi devrimci sınıf eylemiyle yok etmeyi değil de düzeltilmiş ve iyi huylu uslu bir kapitalizm çerçevesi içinde işçi sınıfının kaderini iyileştirmeyi düşünen Proudhon'un burjuva sosyalizmi için geçerlidir. Tahlilimizin vardığı bir başka sonuç, sınıf savaşımı Karl Marx'ın uğursuz bir buluşu değildir. Sınıf savaşımı insanların iradesinden bağımsız olarak mevcuttur. Ve işte bunun içindir ki proleterler varlıklarını ancak sömürücüye karşı savaşımla sağlamlaştırabilir, güven altına alabilirler. Eğer proletarya ücretler uğruna savaşımını durdursaydı, kapitalist burjuvazi onu hayvanlık derekesine yakın bir duruma düşürürdü. Bununla birlikte sermaye ile emek arasındaki çelişkinin kapitalizmin başlangıcından beri var olan tek çelişki olmadığına dikkat çekmekte yerinde olur. Kapitalizmde ayrıca rekabet kapitalistler arasındaki savaşım da vardır. Ama rakip kapitalistler arasındaki çıkar çelişkisi temel bir çelişki değildir. Bu kapitalizmin özgül çelişkisine sömürücü kapitalist ile sömürülen emek arasındaki çelişkiye bağlıdır. Özgül çelişkinin altında yer alır. Gerçekten bu son çelişki olmasaydı kapitalizm de olmazdı. Onun için kapitalist düzende üretimde anarşi yasası temel olan artı değer yasasına bağımlıdır. Ona göre ikincil bir önem taşır. 2. Kapitalist toplumda zorunlu uygunluk yasası. Kapitalist üretim ilişkilerini incelemiş bulunuyoruz. Bu incelemeyi kapitalist üretim ilişkilerinin iç çelişkisini, kapitalizmin özgül çelişkisini tahlil ederek yaptık. Bu inceleme kapitalist toplumda toplumların temel yasasının üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasındaki zorunlu uygunluk yasasının ne gibi bir uygulanış alanı bulduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Bir ilk dönemde kapitalizmin özgül çelişkisinin zorunlu uygunluk yasasının işleyişine ve bu bakımdan üretici güçlerin atılımına elverişli koşulları nasıl yaratmış olduğunu göreceğiz. Sonra bir ikinci dönemde kapitalizmin özgül çelişkisinin zorunlu uygunluk yasasının işleyişine elverişli olmayan koşulları yarattığını göreceğiz. Bu duruma geldikten sonra üretim ilişkileriyle üretici güçler arasında çatışma vardır. Böylece üretici güçlerin gelişmesi engellenmiş olur. A. Kapitalist üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasında uygunluk. Bundan önceki dersimizde gördük ki burjuva sınıf feodal toplumun bağrında oluşmuştur. Ama çıkarları yeni üretici güçlerin, manifaktürler, fabrikalar, atılımına bağlı bulunduğu için Burjuvazi ancak yeni üretici güçlerle uyum halinde bulunmayan ve bunun içinde zorunlu uygunluk yasasının işleyişine engel oluşturan feodal üretim ilişkilerine karşı savaşım içinde gelişebilirdi. Burjuva demokratik devrimin rolü kesin olarak feodalitenin tasfiyesini sağlamak oldu. Burjuvazinin zaferiyle kapitalist üretim ilişkileri üstün geldiler. Böylece yeni üretim tarzının üretimin gelişmesinin gereklerine tamamıyla uygun düştüğü tarihsel bir dönem açılmış oldu. Feodal toplumun kösteklediği zorunlu uygunluk yasası böylece kapitalist toplumda bütün gücünü yeniden kazandı. Kapitalist ilişkilerin bütün öteki üretim ilişkileri biçimleriyle bağdaşmazlığını göz önünde bulundurmak yerinde olur. Kâr üzerine dayandığı için kapitalizmin hep daha çok ve daha ucuz üretim yapmakta çıkarı vardır. O halde durmadan üretim süresini azaltan yeni üretici güçleri bir araya getirmesi ve her yola başvurarak yeni pazarlar ele geçirmesi gerekir. Ama böylece gerçekleşen kar ancak kendisi de yeni girişimlere, sanayi, ticaret ve tarım girişimlerine yatırıldığı takdirde daha büyük bir kar yaratabilir. Onun içindir ki kapitalist mülkiyet zorunlu olarak istisnasız bütün üretim araçlarına yayılmalıdır. Bu yüzden kapitalizm kendi yanında başka hiçbir üretim biçiminin varlığını sürdürmesine izin veremez. Bütün ulusa ve bütün diğer ülkelere yayılmak zorundadır. Daha başlangıcında kapitalizm evrensel bir egemenliğe adanmıştır. Burjuvazi üretim araçlarını ve böylelikle üretim ilişkilerini ve onlarla birlikte toplumsal ilişkilerin tümünü sürekli devrimcileştirmeksizin var olamaz. Daha önceki bütün sanayici sınıfların İlk varlık koşulu bunun tersine eski üretim biçimlerinin değişmeksizin korunmasıydı. Üretimin sürekli altüst oluşu, bütün toplumsal koşullardaki düzenin kesintisiz bozuluşu, sonu gelmez belirsizlik ve hareketlilik, burjuva çağı bütün daha öncekilerden ayırt eder. Bütün sabit, donmuş ilişkiler, beraberlerinde getirdikleri eski ve saygıdeğer ön yargılar ve görüşler ile birlikte tasfiye olurlar. Bütün yeni oluşmuş olanlar kemikleşmeden eskiyorlar. Yerleşmiş olan ne varsa eriyip gidiyor, kutsal olan ne varsa lanetleniyor ve insan kendi gerçek yaşam koşullarına, hem cinsleriyle olan ilişkilerine sonunda ayık kafayla bakmak zorunda kalıyor. Bunun sonucu olarak üretici güçler şaşılacak bir atılım, bir ilerleme gösterirler. Bu kapitalizmin üretici güçleri sınırsız bir şekilde geliştirebileceğini düşündüğü çağdır. Bu burjuva çerçeve içinde sonsuz ilerleme ve uygarlığın son ve tamamlanmış biçimi olarak sunulan kapitalizmin sonsuzluk inancının başlangıcıdır. Bu çağ burjuva iktisatçıların kapitalist üretimin uyumlu bir şekilde çelişkisiz geliştiğine inandıkları çağ, yani iktisadi uyumlar çağıdır. O dönemin kapitalistleri toplumun çıkarlarına hizmet etmek, tüketim mallarını arttırmak ve herkese iş vermek bilincine sahiptirler. Kapitalistlerin toplumsal kaygıları, aralarından bir kısmı için bizzat üretimin gelişmesiyle toplumsal dertlere çare bulmayı ve böylece kapitalist düzeni ve burjuva toplumu sağlamlaştırmayı ummaktan ibarettir. Herkesi mal sahibi yapmak işte o zamanın burjuva reformcularının ülküsü. Proletaryasız bir burjuva istiyorlar. İşte böyle tutucu bir insan sevgisi sayısız hayırsever derneklerini doğurmuştur. Bu ideoloji üretim araçlarının kapitalist özel mülkiyetinin bu dönemde üretime son derece elverişli olduğu olgusunu yansıtır. Burjuva devrimi izleyen dönemde burjuvazi feodal üretim ilişkilerini yıktığı ve burjuva üretim ilişkilerini kurduğu zaman kuşkusuz burjuva üretim ilişkilerinin üretici güçlerin niteliğine tamamen uygun olduğu devreler olmuştur. Aksi halde kapitalizm burjuva devrimden sonra hızla gelişemezdi. Kapitalist üretim ilişkileri o zaman üretici güçlerin coşkunca gelişmesini daha da hızlandıran başlıca güçtü. Oysa bu dersin birinci kesiminde gösterdik ki kapitalist ilişkiler sömürü ilişkileridir. O halde üretici güçler kapitalist düzende artabiliyorlarsa sömürü sonucu olarak artabilmektedirler. Üretimdeki atılımın koşulu insan emeğinin yaratabildiği ve burjuvazinin kendine mal ettiği ek değerin, artı değerin varlığı olmuştur. Öyleyse kapitalizmin gelişmesini sağlayan proleterlerin sömürülmesidir. Erkekleri, kadınları, çocukları yiyip bitiren korkunç bir yoksulluk pahasına modern uygarlığın harikalarını yaratmış ve kapitalist burjuvazinin büyük zenginlik ve iktidarını üzerlerine oturttuğu üretici güçlerin şaşılacak gelişimini sağlamış olanlar modern proleterlerdir. Başka bir deyişle kapitalist toplumda üretim kapitalist kâra bağımlıdır. İşçi sınıfının sömürülmesini içerir. O halde kapitalizmin özgür çelişkisinin sorunlu uygunluk yasasının işleyişine elverişli, buna göre de üretici güçlerin atılımına elverişli koşulları yarattığını söylemek doğrudur. Şimdi aynı çelişkinin ikinci bir dönemde, 1840'larda başlayan dönemde nasıl ters bir sonucu olduğunu göreceğiz. B. Kapitalist üretim ilişkileriyle üretici güçlerin niteliği arasında çatışma. Yükseliş döneminin kapitalistleri, üretici güçleri sınırsız bir şekilde geliştirebileceklerini, sanayinin bütün kötülüklerini gidereceklerini ve bütün sorunları çözeceklerini sanıyorlardı. Gelişmesinin zorunlu olarak bir sınırla karşılaşacağını ve bu sınırın bizzat kapitalizm olacağını akıllarından geçirmiyorlardı. Nasıl ki mikroskop merceklerinin büyütüşü daha ötesinde artık görmeyi engelleyen ve klasik mikroskobun bütün ilerlemesini önleyen yeni optik olayların oluştukları bir sınır tanırsa, nasıl ki uçakların hızının artışı ses hızına ulaştığında yepyeni olaylar doğuruyorsa, aynı biçimde üretici güçlerin artışı bir noktadan sonra bizzat kapitalizme karşı dönmek zorundadır. Çünkü doğada ve toplumda diyalektik böyledir. Kapitalizmin kendisi de bir ses duvarına çarptı. Bunlar iktisadi bunalımlar oldular. Bunların temeli nedir? Üretici güçlerin daha önce görülmemiş bir biçimde gelişmesiyle kapitalizm, pazara her gün daha çok artan miktarlarda ve daha düşük fiyatla meta sürecek durumdadır. Böylece rekabeti ağırlaştırır, güçleştirir, küçük ve orta özel mülk sahipleri kitlesini yıkıma sürükler. Bir yandan büyük çoğunluğun yoksulluğu yaygınlaşırken, zenginlik küçük bir grup kapitalistin elinde toplanır. Sermaye sömürücü bir azınlığın elinde toplandıkça, sayıca önemleri durmadan artan bütün bu yoksullaşan tabakaların satın alma gücü görünür bir biçimde azalır. Pazar daralır, alışveriş durgunluğu kendini gösterir. Çünkü nüfusun çoğunluğu tüketimini asgariye indirir. Üretim ile tüketim arasında dengesizlik gitgide daha çok belirginleşir. Bu kapitalistlerin aşırı üretim dedikleri şeydir, bunalımdır. Kapitalizmin temeli kar yarışı kendi karşıtını yaratır, karın duraklaması ve toplumun çoğunluğu satın alma olanağından yoksun bulunduğu geçim araçlarını üretmiş olmaktan dolayı yoksulluk içindedir. Bu bolluk içinde yoksulluktur. Marksist ekonomik tahlil gösterir ki üretimle tüketim arasındaki denge tüm toplumsal üretimin uyumlu bir biçimde gelişmesi ancak tüketim maddelerinde olduğu kadar üretim araçlarında da toplumun gereksinmelerinin tüm olarak dikkate alınması halinde gerçekleşebilir. Ama madem ki kapitalistin kendi özel çıkarlarından başka, kendisi de pazarın perspektiflerince belirlenen karından başka amacı yoktur, bütün bu gerekleri nasıl dikkate alabilir? Kapitalist düzende üretim, herkesin gereksinmesine değil, kapitalist azınlığın karına bağımlıdır. O halde kapitalizmde üretimi uyumlu bir biçimde geliştirmek olanaklı değildir.